Kitabın adı Bıçak Sırtı. Yazarı Osman Aysu. 4. Ayrım. Yaşam boyunca ilk defa yüzünü gördüğü bir adam kendisini ne sebeple öldürmeye kalkabilirdi ki? Paniğe kapılmak üzereydi. Yavaş yavaş pek sağlıklı düşünemediğini fark etti. Onu tanımıyordu fakat saldırgan ismini biliyordu. Belki isminden fazla şeyleri de. Peki öyleyse amacı neydi? Neden öldürmek istiyordu kendisini? Titreyen bir sesle kekeledi. ''Beni öldürecek misin?'' Katil sessizce tasdik anlamında başını salladı. ''Neden ama? Seni hiç tanımıyorum ki. Sana bir kötülüğüm dokunduğunu da hiç sanmıyorum.'' Katil karşılık vermeden bir adım ileri yürüdü. Sevim Karagül hala küvetin içinde kımıldamadan duruyordu. Artık son şansını kullanacaktı. ''Dur.'' dedi. ''Acele etme. Sana bir teklifim olacak. Bunu az evvel yaptınız. Bedeniniz, değil mi? Size isteğimin o olmadığını söyledim.'' Hayır diye inledi kadın. Fakat bu defa korkudan soluk soluğa kalmıştı. Ben zengin bir kadınım. Bankada çok nakitim var. Hepsini sana verebilirim. Kendine yeni ve rahat bir hayat kurabilirsin. Canımı bağışla. Buna karşılık tüm olanları unutur, hiçbir şikayette de bulunmam. Anlaştık mı? Hayır Sevim Hanım. Anlaşamadık. Anlaşamayız da zaten. Beni hiç anlamadığınızı görüyorum. Boşuna ısrar etmeyin ve lütfen bana yardımcı olun. Yardımcı mı? Nasıl? Küvetin yanına oturun ve sırtınızı bana dönün. Kadının gözleri irileşti. Neden? Ne yapacaksın? Boynunuzu keseceğim. Sevim çıplaklığını unuttu. Elinden perdeyi bıraktı ve dar küvetin içinde bir adım geri çekildi. Sırtı gri renkli İtalyan seramiklerine dayandı. Başka kaçacağı yer yoktu. Katil bir an duraksadı. Bu işi kendisi için bir görev addetmese, belki de kadının kahredici cazibesi karşısında onunla bir ilişkiye dahi girebilirdi. Uzun boyu, gergin karnı, dolgun memeleriyle görünümü çok çekiciydi. İster istemez gözleri kasıkları civarındaki tüylere gitti. Ama çabuk kendini toparladı. Sevim yaşadıklarına hala inanamıyordu. Bu bir kabus olmalıydı ya da az sonra terleyerek uyanacağı bir uyku. Ne var ki hepsi gerçekti. Uykuda olmadığını çok iyi biliyordu. Bağırdı, çığlıklar attı. Hem de hançerisinin olanca gücüyle. Çünkü başka yapacağı hiçbir şey kalmamıştı. Bütün kalbiyle çığlıklarının adamı korkutup kaçırmasını bekledi. Ama adamın kılı bile kıpırdamamıştı. Bir süre onun sessizce attığı çığlıkları dinledi. Mütebessim ve kendinden emin bir edayla sonra ''Bu kadar çırpınmaya yeter artık.'' dedi. ''Sanırım faydası olmadığını artık anladınız. Kimse sizi işitmeyecek ve yardımınıza gelmeyecektir. Lütfen şimdi söylediğim yere oturunuz.'' ''Hayır.'' diye inledi kadın. ''Ölmek istemiyorum. Başka hiç şansınız yok.'' Sevim Karagül gerçekten de başka şansının olmadığını anlamıştı. Canını kurtarmak için insiyaki bir davranışla harekete geçti ve elinden geldiğince boğuşmak için adamın üstüne atladı. Katil bu tür nihai bir savunma refleksini bekliyordu, tedbirli davrandı ve sol koluyla kadını sıkıca kavradı. Sevim güçlü bir kadındı. Üstelik ölüm korkusu onu daha da atak ve mücadeleci yapmıştı. Ama az sonra adamın acı kuvveti karşısında hiç şansı olmadığını kısa zamanda anladı. Katil kendisini zapt etmek için sustalı kullandığı sağ eline bile ihtiyaç duymamıştı. Sevim'in ıslak ayakları önce banyonun zemininde kaydı. Sonra küvetin kenarına iki büklüm çöktü. Adamın sol kolu boynuna dolanmış, katil çevik bir hareketle arkasına geçmişti. Katilin sıcak nefesini şimdi ensesinde hissediyordu. Ondan sonrası çok çabuk gelişti. Kadın sadece soğuk bir metalin boynuna değdiğini fark etti. Ardından da sivri uçlu çeliğin etine saplandığını. Gözleri karardı. Oluk gibi kanın sütunlar halinde boynundan fışkırdığını hissetti. Kapanan göz kapaklarını açmaya, son bir cehd ile hayatta kalmaya çalıştı. Bembeyaz banyosu adeta kızıla boyanmıştı. Gittikçe takati azalıyor, direnci kayboluyordu. Sonra kendinden geçti. Son nefesini verirken, kesik hançeresinden boğuk bir inilti çıktı. Katil, kadının öldüğünden iyice emin olmak için bir süre o vaziyette bekledi. Sustalıyı kadının boynundan çekip çıkartmadı. Kadın öldükten sonra dahi bedeninde ufak ufak atmalar ve seyirmeler başladı. Daha sonra da tamamen hareketsiz kaldı. Ancak ondan sonra katil sert bir hamleyle sustalıyı boynundan çekip çıkarttı. Eldivenleri kan içinde kalmıştı. O da bir derin derin soluklandı. Nefesinin düzene girmesini bekledi. Sonra kadının kollarından tutup yerde sürükleyerek yatak odasına kadar taşıdı. Zeminin kadının kanıyla kirlenmesine hiç aldırmıyordu. Yatağın kenarına gelince cesedi saygı ve itina ile kucağına alıp yatağa yatırdı. Daha sonra bu odaya girecek olan kimselerin onu çırılçıplak bulmalarını istemiyordu. Etrafa bakındı, kenarda duran şifonyere giderek çekmecelerini araştırdı. Bulduğu bir çarşafı çekerek çıkardı ve ölüye son saygısını ifa eden biri gibi kadının çıplaklığını örttü. Yerler kan içindeydi ama lastik tabanlı botları kana bulaşmamıştı. Tekrar banyoya girdi. Yalnız orada, tam küvetin dibinde, kanlı bir ayakkabı tabanı izi vardı. Duvardaki havlulardan birini aldı. Musluğu açıp ıslatarak o yarım izi sildi. Sonra da havluyu fırlatıp yere attı. İşini bitirmiş sayılırdı. Yapacağı son bir şey kalmıştı. Montunun iç cebinden ufak bir kağıt parçası çıkardı ve yatağın başına gelerek kadının kafasını dayadığı yastığın az yukarısına çengelli iğne ile iliştirdi. Hafifçe gülümsedi. Derin bir huzur buldu içinde. Olay yerinde basına ilk açıklamayı yapan mavi gözlü, sarı kıvırcık saçlı sivil bir polisti. 30 yaşlarında gösteriyordu ve medya mensuplarının görmeye alışık olduklarının aksine yüzünde tatlı bir gülümseme vardı. Konuşurken sağ yanındaki gamzesi pek belirgin olarak ortaya çıkıyordu. Basın mensubu kalabalığının arka sıralarında yer alan Tülay, Cahit'i çekiştirerek alçak sesle sordu. ''Bu konuşan tanıyor musun? Ben daha evvel hiç görmedim.'' Cahit eğilerek fısıldadı. ''Asayi şubesinden komiser Kenan. Ben de yeni tanıdım. İşittiğime göre İzmir'den yeni tayin edilmiş.'' Komiserin gür ve etkileyici bir sesi vardı. Telaşsız ve tane tane konuşuyordu. Evet diye devam etti. Biz de şimdilik aynı kanaatteyiz. Yani bu ayın başında mezarlıkta işlenen cinayetle bu vakanın ilgili olduğunu sanıyoruz. Muhtemelen iki cinayet işleyen kişinin aynı insan olduğunu düşünüyoruz. Katil adeta kimliğini belirtmek üzere öldürdüğü kişilerin yanına bir şiir bırakıyor. Şimdilik tahkikat derinleştirmekle meşgulüz. Ne yazık ki henüz işe yarayan ipuçları ele geçirilememiştir. Ama çok yakında katilin kimliğini ortaya çıkaracak delilleri bulacağımıza emin olabilirsiniz. Size maktulenin adını ve kimliğini verdim. Başka sorusu olan var mı? Öndeki gazetecilerden biri sordu. Katilin eve nereden girdiği tespit edildi mi? Arka bahçedeki mutfak penceresinden girdiğini sanıyoruz. Net ayak izleri olmamakla beraber orada toprağın ve çimlerin ezildiğini gördük. Bir başkası sordu. Zanlının oradan girdiğini gören şahit var mı? Komiser gülümsedi yine. Öyle bir görgü tanığımız olsaydı meseleyi zaten halletmiş sayılırdık. Fakat ne yazık ki henüz böyle bir görgü tanığı yok. Kim bilir, belki ileride böyle birini buluruz. Tülay komiserin dalga geçip geçmediğini anlamak istercesine ayak parmaklarının üzerinde uzanıp adama baktı. Yüzünde sinsi bir gülümseme vardı ama hiç de dalga geçer gibi görünmüyordu. Genç kız birden yanı başındaki Cahit'in bir soru yönelttiğini işitti. Komiserim, acaba katilin bıraktığı bu şiiri bize açıklar mısınız? Geçen olayda ne hikmetse polis basına şiiri açıklamadı. Komiser Kenan kalabalık arasında soruyu soran medya mensubunu gözleriyle tarayarak buldu. Sonra Cahit'e bakarak, ''Tabii'' dedi. ''Nasıl olsa saklasak bile siz yine o şiiri bulup yazarsınız. İsterseniz hepinizi okuyayım.'' Kalabalıktan uğultular yükseldi okuyun diye. Komiser trenç kotunun cebinden bir dosya kağıdı çıkardı. Ağır ağır bükülmüş sayfaları açtı. Daha okumaya başlamadan ön sıralardan biri soruyu yapıştırdı. Elinizdeki sayfa öldürülen kadının başucuna bırakılan kağıt mı? Hayır, dedi komiser Kenan büyük bir sabırla. Bu kendime ayırdığım suret. Bu sabah yukarıda aslından kopya ettim. Şimdi dinleyin lütfen. Kalabalık arasında bir kaynaşma oldu. Haber elemanları kağıt kaleme sarıldılar. Hazır mısınız, dedi komiser. Sonra ağır ağır okumaya başladı. Şarkı söylüyormuşum sokaklarda. Görmüşler. Yere yere bakıyormuşum yürürken, duymuşlar. Sonrasını kendileri uydurmuşlar. Haberciler yine kaynaştı. Levent'teki villanın kapısı önünde uğultular oldu. Biri sordu. Komiserim, acaba katil bu şiirle ne anlatmak istiyor? Üzgünüm ama hiçbir fikrim yok. Başka bir medya mensubu hemen bir soru daha çıkardı. İki şiir arasında bir bağlantı olabilir mi? Kenan tekrar gülümsedi. Gamzesi yine belirginleşti. Bu noktayı uzmanlarımız araştıracak. Başka cinayetlerin de işleneceğini düşünüyor musunuz? Bunu bilemem. Sizce bu cinayetler bir sapığın marifeti mi? Mümkündür. Genç bir gazeteci elini kaldırdı. Komiser Kenan, evet buyurun diye ona söz verdi. Öldürülen kadına tecavüz edilmiş mi? Kesin sonucu otopsiden sonra anlayacağız ama bizim ilk bulgularımıza göre hayır. Bir gazeteci daha soru sormak istedi fakat komiser yüzündeki gülümseyen ifadeyi kaldırarak ciddi ve otoriter bir şekilde ''Hepsi bu kadar arkadaşlar'' diye mırıldandı. Başka soru yok. Yeni gelişmeler olduğu takdirde sizi bilgilendireceğiz. Medyacılar henüz rahatlamamışlardı. Daha öğrenmek istedikleri bir yığın konu vardı. Ama komiser onları hiç dinlemeden villanın içine girdi. Tülay villanın bahçe kapısına doğru yürürken Cahit'e mırıldandı. Komiser değişik bir tip değil mi? Dedi. Nasıl yani? Nasıl var mı canım? Baksana, alıştığımız polis tipine uyuyor mu? Biz de komiser dedin mi astığı astık, yüzünden düşen bin parça, burnundan kıl aldırmayan tipler olur. Oysa bu adam devamlı güler yüzlü ve nazik. Cahit dalga geçti. Ne o, adam hoşuna mı gitti yoksa? Tülay da aynı şekilde karşılık verdi. Vallahi çok beğendim. Zehir gibi delikanlı, Brad Pitt'e benzettim. Cahit bozulmuş gibi söylendi. Kel alaka, hiç benzemiyor. Hadi oradan, belki ondan bile yakışıklı. Gamzesini görmedin mi? Cahit çocukça bir tepki gösterip somurtarak kıza baktı. Bence efemine bir tipi var, dedi. Genç kız gülmemek için kendini zor tuttu. Arkadaşının komiseri kıskandığını anlamıştı. Üstelemedi ama. Ne yapıyoruz şimdi diye sordu. Kanala mı dönüyoruz? Herhalde, değil mi? Komiserin peşinden gidecek değiliz. GTV'nin arabasının başına döndüklerinde kameraman Taner henüz yanlarına gelmemişti. Bir süre onu beklediler. Tülay suratı asılan Cahit'i için için keyifle seyretti. Haber servisi salonu en hareketli günlerinden birini yaşıyordu. Tülay daha masasına gitmeden üşütük Nizam'ın yanına yaklaştı. Günaydın Nizam. Günaydın Tülay Hanım. Nasılsınız bu sabah? Hiç de iyi değilim. Hayrola, bir sorununuz mu var? Yine Engin Bilgin'e başvurmak zorundayım. Estağfurullah Tülay Hanım, ne demek? Size yardımcı olabilirsem sevinirim. Dün gece Levent'te yeni bir cinayet işlendi. Nizam Yön, anlıyorum dercesine başını salladı. Yine şu şair katilin marifeti mi? Evet, nereden anladın? Çünkü onun dışında bir sebeple masamı pek şereflendirmezsiniz de. Yapma Nizam, bir de sen dalga geçme kuzum. Her neyse, buyurun sizi dinliyorum. Kız komiserin yazdırdığı şiiri Nizam'a okudu. Daha şiir bitmeden üşütüğün suratında gülücükler oluştu. Hafif hafif başını sallamaya başladı. Tülay, şiiri biliyor musun? Diye sordu. Gayet tabii. Özdemir Asaf'ın ünlü altrosu. Çok güzel bir şiirdir. Korkarım bunu da duymadınız galiba. Üzgünüm Nizam. Benim şiirle aram pek iyi değildir. Bunu daha evvel de söylemiştim. Biliyorum ama yazık. Cidden yazık. Şiire ilgi duymanızı beklerdim. Şiir, ruh ve nefis terbiyesinin başlangıcıdır. Duygusallık aracıdır. Bu sevgiyi insana çocuk yaştayken kazandırmalıyız. Daha yaş fidanken, çocuğun kişilik ve karakter kazanma çağında bol bol okutulması ve sevdirilmesi gerekir. Şiirle dünyaya bakış açımız değişir. Yumuşaklık ve müsamaha hissi kazanırız. Olaylara içtenlik ve sevgiyle yaklaşırız. Tülay biraz afallamış olarak Nizam'ı dinliyordu. Konuşması biraz tiyatral, aşırı mimikli ve en ilginci hareketlerindeki belli belirsiz kadınsı tavırlar dikkatini çekti. Hatta bir an onun homoseksüel olup olmadığından bile şüphe etti. Ama herhalde değildi. Öyle olsa serviste hemen kokusu çıkardı. Tamam Nizam tamam diye sözünü kesti. Maalesef bana çocukluğumda şiiri sevdiremediler. İlkokulda dahi ödev olarak verilen şiirleri güçlükle ezberlerdim. Nitekim şimdi hiçbiri aklımda yok. Ama benim sana sormak istediğim başka bir şey var. Nizam piposunu yakarak dumanını çekti. Sorun lütfen, dedi. Sen şiirden anlayan biri olarak iki şiir arasında gerek özde, gerek şekilde veya manada bir tutarlılık veya bir benzerlik görebiliyor musun? Ne demek istediğinizi korkarım pek anlayamadım Tülay Hanım. Yani katil bu şiirleri öldürdükleri insanların yanına bırakırken bize ulaştırmaya çalıştığı bir gaye olabilir mi? Bu şiirlerin sana verdiği bir mesaj var mı? Üşütük Nizam dudak büktü. Hayır yok, öz ve mana olarak çok farklı anlatımlar. Şiirlerin kalitesine bir şey diyemem. Her ikisini de şahsen beğenirim. Ama bir husus dikkatimi çekti. Yaşar Nabi'nin Karacaahmet'te akşam şiiri doğrusu cinayet ortamına çok uygun düşüyordu. Lakin Özdemir Asaf'ın şiiri için bir değerlendirme yapamam. Zira olayı henüz tam olarak bilmiyorum. Bu defa kim öldürülmüş? Soruya cevabı yanlarına yaklaşan Cahit verdi. Dul bir kadın. Evinin banyosunda bıçaklanmış, sonra yatağına taşınmış. Hem de çırılçıplak vaziyette. Nizam piposunu ağzından çıkardı, yüzünü ekşitti. Galiba cinsel saldırı, tecavüze mi uğramış? Tecavüz yok diye humurdandı Cahit. Öyleyse niye çıplakmış? Polisin ifadesine göre katil onu banyoda yıkanırken yakalamış. İlk cinayetteki gibi bıçaklama mı yine? Evet, boynundan. İğrenç diye fısıldadı Nizam. Sonra aklına birden gelmiş gibi sordu. O çımacı ile bu kadın arasında herhangi bir ilişki kurabildiniz mi? Tülay başını salladı. Hayır, toplumun çok farklı iki kesitinden insanlar. Biri yaşlı ve emekli bir memur. Fakir, kirada oturan, tahsilsiz, yaşam sıkıntısı çeken biri. Diğeri ise hali vakti yerinde, boşanmış ama özel bir şirketin genel müdür sekreterliğini yürüten hoş bir kadın. Yaşadıkları muhitler, şartlar, sosyal imkanları çok farklı. İkisi arasında bir bağ kurmak adeta olanaksız. İki cinayetin tek bağlantısı bulunan şiirler. Nizam top sakalını kaşıdı. Durun bir dakika. İki cinayetin de aynı katil tarafından işlendiğini nereden biliyorsunuz? Failler ayrı insan olamaz mı? Hadi canım diye homurdandı Cahit. Ayrı katiller olur mu hiç? İkisi de bıçakla boynu kesilerek öldürülüyor ve yanlarına şiir bırakılıyor. Belli ki aynı insanın marifeti. Hem polis de öyle düşünüyor. Bundan emin olamazsınız. İlk cinayetten ilham alan bir sapık, suçu o katilin üzerine atmak için böyle bir numaraya kalkışmış olamaz mı? Cahit dudak kıvırdı. Çok uzak bir ihtimal. Tülay birden ortaya yeni bir fikir attı. Aklıma bir şey geldi, dedi sakin bir sesle. Bana kalırsa cinayetler bununla da bitmeyecek ve devam edecek. Bence ruh hastası manyak bir katille karşı karşıyayız. Servis müdürüne gidip bu konuda bir inceleme programı hazırlamak için izin almaya ne dersiniz? Cahit ters ters genç kıza baktı. Program mı? Ne programından bahsediyorsun sen? Düşünsene, bana çok cazip bir fikir gibi geliyor. Ne reyting kalır ama? Topluma musallat olan şiir meraklısı hasta katil hakkında bir araştırma. Saçma, diye mırıldandı Cahit. Bu tür bir araştırma bizim ihtisas konumuz değil. En azından uzman bir psikiyatr ve şiirden anlayan birini bulmalıyız. Tülay tebessüm ederek göz kırptı. Bir elimizde var zaten. Nizam'dan iyi uzman mı bulacağız? Nizam Yön bir Cahit'e bir Tülay'a bakıyordu. Bakın arkadaşlar, diye mırıldandı. Beni bu işe karıştırmayın. Ben burada sadece haber toplar ve redaksiyon yaparım. Boyumu aşan işlere de karışmam. Öyle ruhsal analizlere falan kalkamam. Onu senden isteyen yok, dedi Tülay. Sen sadece şiirleri tahlil et yeter. Cahit hala direniyordu. Fikir bana hiç cazip gelmedi. Ayrıca müdürün de izin vereceğini sanmam. Zaten kadro sıkıntısı çekiyoruz. Adamcağızın bir de elindeki elemanların başka işlerle uğraşmasına asla izin vereceğini düşünemem. Bir defa şansımızı denemenin ne sakıncası olabilir? Ne dersin Nizam? Sen de var mısın? Üşütük bir süre düşündü. Kararsız gibi davrandı önce. Vallahi ne bileyim, diye mırıldandı. Dediğim gibi bu benim işim değil ama doğrusu heyecan verici bir yanı da yok değil. Sanki biraz hafiyecilik oynar gibi. Gizli gizli ve ilmi yönden bir araştırma yapılması doğrusu düşünülebilir. Ben de elimden geldiği kadar katkıda bulunabilirim. Tabii sizler de isterseniz. Tülay Cahit'in cevabını beklemeden, harika, şimdi doğru müdürün yanına gideceğim. Cahit onu kolundan çekip durdurdu. Peki şu bahsettiğim psikiyatrı nereden bulacaksın? Yoksa benim bilmediğim biri bu serviste psikiyatr olarak mı çalışıyor? Canım hele bir izin koparalım, onu da bir hal çaresini buluruz. Yani tek nalı buldun, geriye üç nallı bir at kaldı, öyle mi? Her olaya bu kadar kötümser bakma Cahit. Bu senin dağında var galiba. Hadi şimdi müdürün odasına gidelim. Yo yo diye söylendi genç adam. Bu senin fikrin. Müdürün yanına da gidip izni sen almalısın. Beni karıştırma. Tülay mağrur bir edayla onları süzdü. Tamam, ben giderim, dedi. Siz burada bekleyin. Cahit ve Nizam uzun süre haber servisi müdürünün kapısında beklediler. Tülay'ın dışarı çıkışı uzamıştı. Nizam bir yandan piposunu çekiştirirken bir yandan da sol elinin baş parmağını sarı süveterinin koltuk altına geçirerek sırıttı. Konuşmanın uzaması hayra alamettir. Tülay Hanım galiba gereken izni alıyor. Bok alır diye düşündü içinden Cahit ama düşündüğünü bu şekilde açıklamadı. Çok zor diye homurdandı. Bizim müdür elemanlarının böyle anlamsız işlerle uğraşmasını asla istemez. Daha cümlesini tamamlamamıştı ki kapı açıldı ve Tülay asık bir suratla dışarı çıktı. Nizam hemen sordu. Ne haber Tülay Hanım? İzni koparabildiniz mi? Lanet olsun. Hiç anlayış göstermedi. Elinde yeterince eleman yokmuş. Ayrıca bu tür program tanzimi bizim faaliyet alanımızın dışında kalıyormuş. Nizam sesini çıkarmadı. Cahit pişkin pişkin sırıttı. Bunu söylemiştim ama dinleyen kim? İtirazlarımı kulak arkası ettiniz. İşte boyunuzun ölçüsünü aldınız. Tülay ağzının içinde bir şeyler homurdandı. Sonra tahmin ettiğin kadar da olumsuz değil durum, dedi. Nizam merakla nasıl yani diye sordu. Toplayacağımız bilgiler haber niteliğinde olmak kaydıyla çalışmamıza izin veriyor. Fakat bu bana yeterli değil. Benim asıl istediğim katilin ruh durumu konusunda bir çalışma yapmaktı. Hiç yoktan iyidir, dedi Nizam. Müdürün önerdiği bir şey var mı?
Yok.
Kızın üzüldüğünü gören Cahit, ona biraz moral vermek istercesine söylendi. Üzülme, biz de işe öldürülen kişilerin aileleriyle konuşarak başlarız. Belki dişe dokunan bir şeyler buluruz. Hiç belli olmaz. Fena fikir değil dedi Nizam. Dördüncü ayrımın sonu sayfa 50. Devamı beşinci ayrımda.